Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 7. ayrım, sayfa 53. Bölüm 7. Makarep taksiye işaret etti ve birini daha aradı. Önce Jay Winston'ı aramayı düşündü, sonra beklemeye karar verdi. Onun yerine Holy Cross Tıp Merkezi'nde hemşirelik yapan Graciela Rivers'ın ona verdiği numarayı çevirdi. Çok yol almamış olduğunu söylediği halde kadın buluşmak istedi. Saat 11.30'da acil servis bekleme odasında buluşmaya karar verdiler. Hastane Valley Mission Hills'teydi. Oraya giderken Makarep etrafı seyretti. Alışveriş merkezlerini ve benzin istasyonlarını gördü. Makarep Valley'i polise yansıyan olaylardan tanıyordu. Buralarda onun önünden raporları, fotoğraflar ve video kayıtları geçen pek çok olay meydana gelmişti. Ortadan kaybolmadan önce kod katili bu bölgede 4 defa suç işlemişti. Kimsin sen, polis mi? Makarep aynadan ona bakmakta olan şoföre döndü. Ne? Polis gibi bir şey misin? Makarep kafasını salladı. Hayır, değilim. Araba rampadan çıkarken tekrar dışarı baktı. Dilenen bir kadının yanından geçtiler. Kurban edilmek üzere bekleyen bir kurban daha. Bekleme odasında yaralı bir kadınla kocasının karşısına oturdu. Kadının ağrısı vardı ve kolları karnının üzerindeydi. Ağrıyı azaltmak için 2 büklüm duruyordu. Kocası endişeliydi, karısına sürekli nasıl hissettiğini soruyordu. Arada bir içeri gidip karısının ne zaman muayene edilebileceğini öğrenmeye çalışıyordu. Ama Makarep adamın 2 defa karısına "Onlara ne söyleyeceksin?" dediğini duydu. Ve her seferinde kadın başını çevirdi. 12'ye çeyrek kala Graciela Rivers acil servis kapısında göründü. Sadece 1 saati vardı, hastanenin kafeteryasına gitmeyi teklif etti. Makarep kabul etti, zaten kalp naklinden beri ağzının tadı yoktu. Hastanede yemekle Melrose'daki Junsu'da yemenin bir farkı yoktu. Çoğu zaman ne yediğine dikkat etmiyor, hatta açlıktan baş ağrısı tutana kadar yemek yemesi gerektiğini bile hatırlamıyordu. Kafeterya neredeyse boştu. Ellerinde tepsilerle geniş yeşil bahçeye bakan pencerenin önüne oturdular. "Bu gün ışığını görmek için tek şansım," dedi Graciela. "Acil serviste pencere yoktur. O yüzden hep pencere önüne oturmaya çalışırım." Makarep anlamıştı. "Quantico'da çalışırken ofislerimiz bodrum katındaydı," dedi. "Penceresiz, hep nemli, kışın kaloriferler yanarken bile buz gibi olurdu. Güneşi hiç görmezdim. İnsan bir süre sonra alışıyor." "O yüzden mi bölüm değiştirdin?" "Hayır, başka nedenler de vardı. Ama pencereli bir odam olacağını da düşünmüştüm. Yanılmışım. Beni BO'da bir deliğe tıktılar. 17. katta ama penceresiz. Sanırım bu yüzden şimdi bir teknede çalışıyorum. Gökyüzünü yakından görmeyi severim." "BO nedir?" "Kusura bakma, bölge ofisi. Westwood'daydı. Emekli askerlerin mezarının yanındaki büyük binadı." Başını salladı. "Gazetede yazdığı gibi gerçekten Katinala'da mı büyüdün?" "Makarep, 16 yaşıma kadar," dedi. "Sonra annemle Chicago'da yaşadım. Çok komik ama büyürken hep adadan kurtulmak istemiştim. Şimdi ise oraya tekrar dönmeye çalışıyorum." "Orada ne yapacaksın?" "Bilmiyorum. Orada babamdan miras kalan bir iskele var. Belki hiçbir şey yapmam. Belki sadece elimde birayla güneşlenirim." Karşılıklı gülümsediler. "Eğer orada bir iskelen varsa niye hemen gitmiyorsun?" "Teknem de hazır değil, ben de." Kadın başını salladı. "Babanın teknesi miydi?" "Yine gazeteden bir ayrıntı. Keşe Russell'a çok fazla şey anlatmıştı. İnsanların kendisi hakkında bu kadar özel şeyleri kolayca öğrenmesi hoşuna gitmedi." "Teknede yaşardı. O öldüğü zaman tekne bana miras kaldı. 4 sene bekledim. Şimdi yapılacak bir sürü iş var." "O ismi babam mı verdi, sen mi?" "Onun seçimiydi." Kadın acımış gibi kaşları çatık, gözlerini kıstı. niye adını Following Sea yerine The Following Sea koydu? Başında the bir anlam ifade etmiyor. Hayır, anlamlı. Denizi takip etmek anlamına gelmiyor. İzleyen deniz diye bir şey var. Nedir o? Deniz dalgalıdır. Bilirsin, sörfçüler için verilen uyarılarda deniz 1-2 metre yükseldi denir. Evet, işte izleyen deniz senin dikkatli olman gereken denizdir. Teknenin ardından gelir. Geldiğini göremezsin. Arkadan vurur, seni batırır. Eğer bu denize yol almak istersen ondan daha hızlı olmalısın. Onun önünde kalmalısın. Tekneye bu adı verdi çünkü bunu hep hatırlamak zorundaydı. Bilirsin, arkanı hep kollamalısın. Ben büyürken babam bana hep bunu öyle öğütlerdi. Evden ayrıldığımda bile. Ayrılmak mı? Evet, adayı terk ettiğimde her zaman karada olsam bile izleyen denizden sakınmamı öğütlerdi. Kadın gülümsedi. Hikayeyi öğrendim. Şimdi isim hoşuma gitti. Onu özlüyor musun? Makkalep başını salladı ama bir şey söylemedi. Sohbet kesildi. Sandviçlerini yemeye başladılar. Makkalep babası hakkında konuşmayı planlamamıştı. Birkaç lokmadan sonra sabah öğrendiklerini, daha doğrusu öğrenemediklerini kadına anlatmaya başladı. Kardeşinin öldürüldüğü gecenin kayıtlarını izlediğini söyledi ama Torres, Kang olayının en azından başka bir olayla bağlantılı olduğunu anlattı. Keisha Russell'ın okuduğu haberlerden biri olan ATM soygunu ve vurulmanın da bu olayla ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi. Bundan sonra ne yapacaksın diye sordu kadın. Gidip biraz kestireceğim. Kadın merakla ona baktı. Çok yoruldum. Uzun zamandır bu kadar koşturup düşünmemiştim. Tekneme gidip dinleneceğim. Yarın yeniden başlarım. Özür dilerim. Makkalip özür dileme dedi gülümseyerek. Bu işle ilgilenmek için iyi bir neden olan birini arıyordun. Benim iyi bir nedenim var. İşe giriştim ama bunu yavaş yapmalıyım. Sen hemşiresin, beni anlarsın. Anlıyorum. Kendine zarar vermeni istemem. Bu Gloria'nın ölümünü daha da anladım. Yine birkaç dakika sessiz kaldılar. Sonra Makkalep devam etti. Los Angeles Polis Teşkilatı'na ısrarla gitmekte haklısın. Sanırım bir şeylerin olmasını bekliyorlar. Muhtemelen saldırganın harekete geçmesini. Şu an üstünde çalışmıyorlar. Dosya unutulmuş durumda. Canlanması için bir hareketlenme olması lazım. Kadın kafasını salladı. Üstünde çalışmıyorlar. Senin denemeni de istemiyorlar. Bu çok mantıklı. Bu bölgesel bir şey. Oyunun kuralı bu. Bu oyun değil. Biliyorum. Keşke daha iyi bir kelime seçseydim diye düşündü. Peki sen ne yapabilirsin? Yarın sabah biraz dinlendikten sonra ilgili olduğunu düşündüğüm öbür olaya bir bakacağım. O işte ilgilenen dedektifi tanırım. Jay Winston. Uzun zaman önce onunla birlikte çalıştık. İyi iş çıkarmıştık. Umarım bu bana kapıyı açar. En azından bu görüşme Los Angeles polisiyle yaptığımdan daha iyi olacak. Kadın başını salladı. Hayal kırıklığını saklayamamıştı. Makkalip, Graciela dedi. Bu olayın hemen çözülmesini beklemiyordun umarım. O filmlerde olur. Bu gerçek hayat. FBI'de çalışırken gözden kaçan ayrıntıların olayı çözülebildiğini gördüm. Önce fark edilmez ama sonradan düğümü o çözer. Bazen o ayrıntıları bulmak uzun zaman alır. Biliyorum, biliyorum. Ama daha erken çözülmemesi beni hayal kırıklığına uğratıyor. Evet, kan vazgeçti. Kan damardayken diyecekti. Ne? Hiçbir şey. Sadece bazı olaylarda zaman geçtikçe iş daha da zorlaşır. Olayın gerçekliğinden söz ederek kadına yardım edemeyeceğini biliyordu. Ama kadının başarısızlığa da hazır olmasını biliyordu. Zamanında iyiydi ama o kadar da değil. Olayı araştırmayı kabul etmekte Graciela Rivers'ı umutsuzluğa sürüklediğini şimdi anlıyordu. Bencilce düşlediği kurtarıcılık rüyası kadın için yeni bir gerçekçilik şoku olacaktı. O adamların umurunda değil dedi kadın. Kadının hüzünlü gözlerine baktı. Arango ve Walters'dan söz ettiğini biliyordu. Benim umurumda. Sessizce yemeklerini bitirdiler. Mahkarep tabağını yana ettikten sonra pencereden dışarı bakmakta olan kadını seyretti. Polyester hemşire önlü ve topuz yapılmış saçlarıyla bile oldukça etkileyiciydi ama aynı derecede hüzünlü bir havası vardı. Acaba kardeşi öldürülmeden önce de böyle miydi? Çoğu insan da öyledir. McCrep aynı hüznü bebeklerde bile görmüştü. Başlarına gelenler belki de işlerinde zaten var olan hüznün kanıtlarıydı. Burada mı öldü niye sordu McCrep. Kadın onayladı ve ona döndü. Önce Northridge'de götürüldü, orada yattı, sonra buraya getirildi. Ölmek üzereyken buradaydım, onunlaydım. Çok zor olmalı. Her gün acil serviste birçok insan ölür. Stresten kaçmak için aramızda şakalar yaparız. Artık dans bitti deriz. Ama dans eden bizden biri ise artık bu konuda şaka yapamıyorum. Kadın derhal konudan uzaklaşmak için vitese taktı, son hızla hareket etti. Bazı insanların kaçmak için 5. vitesleri vardır. Bana ondan söz etsene dedi McCleb. Ne demek istiyorsun? Aslında buraya sırf bu yüzden geldim. Bana ondan söz et. Çok yardımcı olacak. Onu daha iyi tanırsam daha iyi başa çıkabilirim. Genç kadın birkaç dakika sessiz kaldı, yüzünü buruşturdu. Kardeşini 3-5 kelimeyle nasıl anlatabilirdi bilmiyordu. Teknende bir mutfak var mı diye sordu kadın. Bu soruya hazırlıksız yakalanmıştı. Ne? Mutfak, teknende. Gerçekten yemek pişirmek için yeterince büyük mü? Evet, ama niye teknemle ilgili sorular sorup duruyorsun? Kız kardeşimi tanımak istemiyor musun? Evet, o zaman onunla yakında tanışacaksın. Raymond, onun küçük bir kopyası. Annesinin tüm iyi yanlarına sahip. Öğrenmek istediğin her şey onda var. McCaleb anlamıştı. Bu akşam Raymond'ı teknene getirsem ve birlikte yemek yapsak ne dersin? Senden ve teknenden ona söz ettim bile. Seninle tanışmak istiyor. Yarına kadar beklesek o zaman polisle olan görüşmemi de sana anlatırım. Belki anlatacak daha iyi bir şeyim olur o zaman. Yarın çok iyi olur. Yemeği de kafana takma. O benim işim. Olayı çarpıtıyorsun. Ben sadece... Biliyorum, biliyorum ama bunu senin evindeki bir geceye saklayalım. Yarın benim evime geliyorsun ve yemekten ben sorumluyum, tamam mı? Kadın, peki dedi, sonra gülümsedi. Orada olacağız. Trafik yoğundu ve San Pedro limanına ulaştığında saat 2'yi geçmişti. Takside havalandırma yoktu. Egzoz ve şoförün kendi kokusundan dolayı hafif bir baş ağrısı başlamıştı. Tekneye geldikten sonra telesekreter mesajlarını kontrol etti. Tek mesaj vardı. Yorulduğunu hissetti. Uzun zamandır böyle koşturmamıştı. Bacakları ve sırtı ağrıyordu. Ateşini ölçtü. Ateşi yoktu. Tansiyon ve nabız da normaldi. Hepsini dosyasına işledi. Üstünü çıkarıp dağınık yatağa uzandı. Fiziksel yorgunluk dışında uykusuzluk da çekiyordu. Uyuyamadı. Kafasında bir sürü düşünce ve videodaki görüntüler vardı. Bir saat kadar sonra kalktı, salona geçti. Cebindeki defteri çıkarttı, aldığı notları okudu. Aklına yeni bir şey gelmedi ama en azından çalışmaya başlamıştı. Boş bir sayfaya Jay Winston'a sorulacak birkaç soru karaladı. Dedektiflerin olaylar arasında bağlantı kurduğunu varsayarak James Cordell olayında çalınan $300'ın adamdan yoksa makineden mi alındığını öğrenmek istiyordu. Defteri bıraktı, karnı acıkmıştı. Yumurta ve tost hazırladı. Yemekten sonra mutfağı temizledi. Nihayet uykusunun geldiğini hissetti. Artık uyuyabilirdi. Duşunu aldı, tekrar ateşini ölçtü, akşam ilaçlarını aldı. Daha sabah tıraş olmuştu ama sanki 2 günlük sakalı var gibi duruyordu. Aldığı ilaçların yan etkisiydi bu. Prednisone organ reddini engelliyordu ama vücutta tüy oluşumunu hızlandırıyordu. Aynada kendine gülümsedi. Bir önceki gün Bonnie Fox'a Frankenstein'e değil kurt adama benzediğini söylemeliydi. Canavarlarını karıştırmıştı. Uyumaya gitti. Rüyası siyah beyazdı. Ameliyattan sonra hep öyleydi zaten. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Bundan Doktor Fox'a söz etmişti ama kadın sadece omuz silkmişti. Rüyasında marketteydi. Arango ve Walters'ın izlettiği kasette bir oyuncuydu. Kasadaki Chan Ho kanka gülümsüyordu. Dükkan sahibi soğuk bir şekilde gülümsedi ve bir şey söyledi. Ne? Niye sordum Makkarep? Bunu hak etmiyorsun dedi Bay Kang. Makkarep satın aldığı şeye baktı, şakağına dayanan soğuk demiri hissetti. Döndüğü anda yüzü maskeli silahlı bir adam gördü. Makkarep deneyimi ve mantığıyla adamın maskenin ardından güldüğünü düşündü. Soyguncu silahını aşağıya indirip Makkarep'in göğsüne boşalttı tam kalbini. Kurşunlar Makkarep'i kağıttan hedeflemiş gibi deldi geçti. Vurulmanın etkisiyle yere yığıldı. Acı değil, sadece bir ferahlama hissetti. Düşerken katile baktı, adamı gözlerinden tanımıştı. Kendi gözleriydi. Sonra gözleri kapandı. Ve düşmeye devam etti, düştü. 7. ayrımın sonu sayfa 60. Devamı 8. ayrımda.